Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programında doçent doktor Fırat Erdoğan Bey ile birlikteyiz. Hocam, dinleyicilerimizden gelen bazı sorularımız olacak. Bazı bizim derlediğimiz sorularımız var.
Nasıl isterseniz başlayalım.
Buyurun. Tekrar programımıza da hoş geldiniz diyelim size.
Eyvallah, teşekkür ederim, sağ olun.
Hocam, kış hastalıkları diye bir grubumuz var, biliyoruz. Yaz hastalıkları diye de böyle bir grup var mıdır? Varsa korunmadır ya da tedavidir tarzı şeyleri nasıl anlatabiliriz, nasıl belirtebiliriz?
Şimdi şöyle, hani teknik manada yaz hastalıkları veya kış hastalıkları diye bir şey yoktur. Yoksa hani Mayıs hastalıkları, hafta sonu hastalıkları gibi devam edebilirsiniz bu duruma. Kışın ne daha çok görülür? Çocuklar daha çok kapalı ortamlarda kalır, dışarı çıkamazlar. İşte bir enfeksiyon hastalığı bir oda içerisinde birden fazla bireye kolaylıkla bulaşabilir bu mantıkla. Ya da işte kışın üst solunum yolu enfeksiyonları biraz daha sık görülür mesela. Bunun gibi yazında yaşama tarzınız bağlı olarak bir takım hastalıklar daha fazla görülür. Ben doğuda Erzurum'da mecbur hizmet yaparken böyle epeyce meslekte bizden kıdemli bir abimizin şeyi vardı, yorumu vardı. Fıratçım dedi, burada dedi kışın belden yukarı, yazın belden aşağı hastalıklar olur dedi. Ne abi dedim. İşte kışın belden yukarı özellikle zatürre oluyorlar. Yazın belden aşağı özellikle ishal oluyorlar.
Evet.
Bu direkt hani %100 böyle diyemezsiniz. Mesela rotavirüs diye bir mikrobumuz var. Özellikle Ocak, Şubat'ta çok ciddi ishallere neden olur. Ama yazın ne olur? Yazın insan açık alana çıkarlar. İşte çocuklara laf anlatamazsınız. Piknik alanında bulduğu suyu içer. Suyun içinde oynar. Mikrop kapma ihtimali daha fazladır gibi sebeplerden dolayı bazı hastalıkların yazı sık görüldüğünü söyleyebiliriz. Bunlardan da en sık görülenleri gastroenteritler, ishallerdir. Ama muhtemeldir ki işte insanlar daha fazla güneş ışığı alıyor. Daha mutlular. Daha çok açık havayla temas ediyorlar. Birçok enfeksiyon hastalığını kışın daha, yazın daha az görürüz. Ama burada özellikle zikretmek gereken durumlar bir, gastroenteritlerdir, ishallerdir. Önemli değil. Sadece basit temizlik tedbirleriyle düzelirler. Bölgesel özellik varsa eğer, böyle bir amipli dizanteri salgını, tifo, kolera vesaire salgını varsa bunlar ayrıca değerlendirilir, ama onun dışında bence bizim söylememiz gereken iki tane önemli durum var. Bir, memleketimizde son zamanlarda çok popüler olan işte kene ile bulaşan hastalıklar. Kırım, Kongo, kanamalı ateşi en meşhur,
evet,
olmak üzere.
Evet.
Ama şunu net söylemeliyiz. Allah korusun, hastalık cidden kötü bir hastalık ve neresinden tutsanız hasta elinizde kalıyor. Kanama, kanama, her yer kanıyor. Ama rakama baktığınızda, işte tam rakam veremem ama belki 10, belki 30, belki 50 bile değil. Biz maalesef memlekette çok daha basit sağlık problemlerine çok daha fazla can veren bir ülkeyiz. O yüzden hani abartmayalım, paranoyaklaşmayalım bu konuyla ilgili olarak. Bir kere kene ile ilgili olarak zaten yapılan çalışmalarda İstanbul keneleri, Bursa keneleri, Antalya kenelerinde çok bir problem beklenmiyor.
Evet.
Beklenen Amasya Çorum havzası, beklenen Gümüşhane Erzurum Bayburt havzası. Bu iki bölgede özellikle ki bu bölgedeki keneler mikrobu taşıma açısından daha riskli. Onlarda da basit temizlik tedbirleriyle, basit fiziksel tedbirlerle bu zaten engel olunabilen bir durum. İkinci olarak da güneşle ilgili hususlara dikkat etmek gerekir. Güneşle ilgili hususlarda bir, akut kısa vadede ortaya çıkan önemsiz durumlar. İkisi, kronik olarak önemli, uzun vadede önemli sonuçları olan hastalıklar demeliyiz.
Evet, evet.
Kısa vadede ortaya çıkanlar basit güneş yanıkları, güneş çarpmalarıdır. Artık insanlar duyarlı. Yani hiç kimse çocuğunu 8 saat güneşin altında bırakmıyor. Güneşten
tabii
dolayı
ki
beyin kanaması geçirmiyor kimse, ama işte ciddi cilt yanıkları görüyoruz. Bunlar da genellikle güneş koruyucularını kullanma alışkanlığındaki artışa bağlı olarak ciddi boyutlara varmıyor. Ama ozon tabakası delindi. Bir, buna bağlı olarak ultraviyole AB ışınlarına karşı rezistansımız, direncimiz azaldı. Özellikle 1 yaşından küçük çocuklarda cilt kalınlığının daha da az olması nedeniyle bu tip kanserojen etkili olabilen, kromozom kırığı yapabilecek ışınlara daha fazla maruz kalıyoruz.
Hocam, bu arada güneş kremleri adı altında olan türler hakikaten etkili midir? Yani
tabii,
kullanılabilir mi?
Kaliteli,
kullanılmasında
kaliteli marka
sıkıntı var mıdır?
Doğrudur. Kullanılmalıdır hatta.
Evet.
Şöyle sınıflayalım biz. Dünya Sağlık Örgütü esasında 1 yaşından küçük çocukların güneşe çok temasına izin vermiyor. Ozon tabakasının delinmesinden dolayı ve cilt tabakalarının ince olmasından dolayı kanserojen olabileceğine dair endişeler var. Kanıtlanmış,
evet,
bilgi olmamakla birlikte. 1 yaşından sonra da güneş denilecekse mutlaka güneş koruyucu krem öneriliyor. Bunlar zararlı ışınları geri yansıtma özelliği olan ilaçlar, kremler. Ama özellikle dediğim gibi markaya dikkat edilmeli. Yani merdiven altı bir marka kullanılmaz doğal olarak. Ama diğer taraf da abartıyor işi. Mesela bir dönem 100 faktör, 100 plus faktörlü güneş koruyucu ilaçta kremler vardı. Bakanlık böyle bir şey olmaz deyip bunları kaldırdı. 50 faktör şu an en fazla olan, ama bizim kitaplarda uzun süre 15 faktör yeterlidir derdi. Son zamanlarda kitaplarda 30 faktörlü SPF'ler, işte güneş koruyucu faktörler kullanılması öneriliyor. Bunlar uygundur, kullanılmalıdır ve yeterlidir de. Ama olmazsa ne olur, işte ciltteki hücrelerinizdeki kromozom kırıkları 10, 20, 30, 40, 50 yıl sonra kansere zemin hazırlar diye bir endişemiz var. Bu da böyle bilinmeli.
Evet hocam. Peki beslenme alışkanlıklarıyla alakalı bir değişiklik yapmak gerekir mi hocam? Yani ya da sınıflandırmak gerekir mi bu tarzda
şöyle,
bir şey olarak?
Yazın genellikle beslenme iyiye gider biliyorsunuz. Yani kesinlikle. Taze sebze meyveler açısından iyiye gider ama çocuklardan ziyade yetişkinler açısından iyiye gider demek bu. Çocuklar zaten yaz kış bulsalar makarna yerler, başka bir şey yemezler. Evet. Onları çok etkilemiyor da. Kışın artık kısıtlı sayıdaki sebze meyveden sıkılıp işte makarnaya dönen yetişkinler açısından problem beslenme. Yoksa çocuklar için çok şey yok. Beslenme ilgili bir mesele yok esasında.
Hocam bir sorumuz daha var. Doğuştan kalp hastalıkları oluşabilir mi? Belirtileri nelerdir? Eğer olmuşsa bundan sonraki süreçteki tedavisi nasıl devam edebilir?
Şimdi çok geniş bir soru Tamer Hocam. Bizim hani bütün pediatri pratiğinde çocuk kardiyolojisinin belki yarısı budur. Doğuştan kalp hastalıkları şöyle. Normal şartlarda işte çocuk oluştu diyelim. Zigot, cenin ne derseniz. Belli günler, belli haftalarda belli organlar gelişiyor. Esasen vücudun kabaca bir kitlesi tepeden tırnağa oluşuyor. Daha sonra bunlar daha profesyonelleşiyorlar, daha kalifiye hale geliyorlar. Bu gelişim süreçleri içerisinde muhtelif engellere bağlı olarak bir takım gelişim aşamaları bozulmuş ise doğuştan anomaliler ortaya çıkıyor. Bunlardan da en sık görülen ve bazen hayatı tehdit edici olanları da doğuştan kalp hastalıklarıdır. İşte kalbin falanca odacığının gelişeceği haftada geçirilen enfeksiyon hastalıkları, filanca haftada maruz kalınan radyasyon, yaşanılan stres vesaire gibi bir duruma bağlı olarak çocuk doğduğunda kalple ilgili bir problem ortaya çıkabilir. Bunlar teknik olarak önce ikiye ayrılır. İşte siyanotik, yani çocuğun morardığı hastalıklar ve siyanotik olmayan grup evet. olarak. Siyanotik olmayan grubun daha masum olduğunu söyleyebiliriz bu manada. Siyanotik olanların acil müdahale ihtiyacı, acil ameliyat ihtiyaçları da söz konusu olabiliyor yeri geldiğinde. Çok basit olarak, çok kompleks olarak ama sıkça kabul edebileceğimiz şekilde gördüğümüz büyük arter transpozisyonu dediğimiz bir hastalığımız var. İşte damarlar yanlış yerlerden çıkıyor. Olması gereken yerlerden değil. İki tane kapalı devre oluşup çocukta hiçbir şekilde temiz kan ve kirli kan birbirine karışmadan dönüp duruyorlar. Ben böyle bir hastanın gece 11.30'da doğduğuna şahit oldum çalıştığım devlet hastanesinde. İşte sağ olsun kardiyoloji hocamız da kalkıp evinden gelmişti. Bir cumartesi gecesi hatırlıyorum. Evet. Paldır küldür geldi. Acil müdahale edildi. O vakte kadar biz oksijenle çocuğu tutabildik. Acilen çocuğun iki, hani okulda öğretirler ya, kulakçıklar var, karıncıklar var diye biz atrium diyoruz. İki atriumun arasına bir delik açıldı. İşte kasık veninden girilerek atrial septostomi denen bir işlemle işte taze kan, kirli kan birbirine karışmaya başladı. Yani uygunsuz bir yerde doğmuş olsa bu çocuk, yani müdahale edilemeyecek bir yerde doğmuş olsa, teşekküllü bir devlet hastanesi olmasa, o gün kardiyoloji hocası evinden kalkıp gelecek durumda olmasa, alet edevat olmasa çok zorlayıcı bir durum. Yani yaşar mı yaşamaz mı yani bilmiyorum. Yoğun bakım imkanları olsa belki yine bir müddet hayatta kalabilirdi o yavrumuz ama elhamdülillah o gün acil müdahale gerekiyordu. Gecenin 11'inde acil müdahale edildi çocuğa. Siyanotik hastalıklar böyle. Bunlar sıklığa vurduğunuzda aslında çok nadir görülür. Bu manada 100.000'de 1, işte 10.000'de 1, 10.000'de 4, 10.000'de 8 gibi rakamlar zikredilebilir. Bir de hiçbir bulgu vermeyen hastalarımız vardır. Çocuğunuzu sağlıklı çocuk kontrolüne götürürsünüz. İşte 4 aylık aşısını yapmaya geldik. O sırada muayene eden arkadaşımız, aa bu çocuğun dinlemekte kalbinde üfürüm var der. Ya da işte yavrumuz yeni doğmuş, 2 saat olmuş, ilk muayenesi yapılmış, hekim arkadaş gelir. İşte gözünüz aydın, hayırlı olsun, çocuğunuz gayet güzel ama ufak bir ayrıntı. Ne var? Sizin çocuğunuzun kalbinde üfürüm var. Üfürüm dediğinizde genellikle deliklere, darlıklara bağlı ortaya çıkan ekstra sesler demektir bu. Her zaman duyamayabiliyoruz. İşte zor. Bir dakika içinde, hani filmlerden aşinasınızdır. Şöyle tek tak tik tak atar ya kalp. Evet. Bir dakika içinde bir yeni doğanın kalbi 120, 150, 180, 200'e kadar atar. Bu 200 tane 180 tane tik takın arasında bir de şöyle hani şöyle tarif edeyim. Şöyle bir sesleri geliyor gibi düşünün. Bunları zaten her zaman duyamıyorsunuz bile. Hafifleri atlanabiliyor bile. Ya da bir su borusunda delik var. Su verildikçe tıslama sesiyle atıyor. Bu duyulan sestir. Evet. Bunu duyduğumuzda ne yaparız? Bir, genel tıbbi bilgi olarak bir kere panik yapmayız öncelikle. Çocuğun genel durumu iyi. Oksijenizasyonu iyi. Keyfi yerinde. Takip aldık. Aylar içerisinde kilo alımı iyi. Tartı alımı iyi. İştahı iyi. Anne sütüyle çok güzel kilo alıyor her ay. Hiç solunum yolu enfeksiyonu geçirmiyor. Bir risk faktörü ihtiva etmiyor. Panik yapmaz. Aylarca, yıllarca bekleriz biz bu çocuklarda. Normalde olması gereken bu ama üfürümü var, bir problem olabilir. Nasıl anlaşılacak? Takip edeceğiz. Geçmezse ekokardiyografi yapacağız dediğinizde aile, aman hocam gözünü seveyim sen bizi üzme, biz bunu bir an önce yaptıralım. Şimdi bakıyorsunuz elde imkan da var, yapılabiliyor. Bekletmeyip direkt eko yapılıyor. Yani rutin belki pek çoğunda yapılmasına da gerek yok. Masum üfürümdür bunların çoğu. Masum üfürümlerde endikasyon da yoktur haddi zatında ama anne babanın rahatlatılması açısından bir an önce bir ekokardiyografi yapılıyor. Çocuğunuzun kalbinde delik var. İşte 3 milimetre çapında ventriküler septal defekt var.
Bu masum üfürüm dediğiniz hocam, yani ilerleyen zamanlarda hiçbir kalp şey, bunu hayır, kapatıyor hayır, mu yoksa hayır, aynen böyle kalıyor mu?
Hiçbir şey yok. Orada da hiçbir şey yok. Bir ses duyuluyor. Nasıl duyulduğuna ait bir şey üretilememiş. Yani fikir edilememiş. Bir tek söylenen şey şu. İki kalp odası, yani atriumla ventrikül, daha sonra da ventriküllerle ana damarlar arasında dört tane kapağımız var kalpte.
Evet.
Bu kapakların da korda tendinlerinden yapışkan yerleri var. Yani kapının menteşesi gibi düşünün. Hı hı. İşte lüks bir otomobilin bakımı güzel yapılmış kapısının kapanmasını düşünün. Bir de işte 30 yıl önce üretilmiş de falanca ülke menşeli, bakımı yapılmamış, menteşesi yağlanmamış kapının nasıl kapandığını düşünün. Evet. Bu kapak dakikada işte şu kadar kere açılıp kapanıyor. Buna bağlıdır. Yani bu çarpma sesidir, bu üfürüm olsa olsa denilmiş. Çok bilinmiyor ama mesela ateşli çocuklarda da hiçbir problem olmaksızın üfürüm duyulabilir. Kansızlığı biraz ciddi boyuttaysa bir çocukta da yine üfürüm duyulabilir. Böyle olduğu için her üfürüm kötüdür demek doğru değil. Yani üfürümler nadiren kötüdür demek lazım. Yani üfürüm çok duyarız biz. Yani 50 çocukta olsa bir haftada bizim hastanede 3-5 tanesinde üfürüm duyulduğu olur. Evet. Eko yapılır, sonuçta hiçbir şey yok. Masum üfürüm, güle güle geçmiş olsun. İşte basit ASD, VSD varsa mesela şimdi gidin 6 ay sonra birkaç kontrol yapalım. Bazı anne karnında kapanması gereken delikler vardır. Bunlar erken doğuma bağlı kapanmayabilirler. Sıvı yüklenmesine bağlı bazı delikler açık kalabilir. Bunlar da genelde takip edilir. Çok nadiren artık açık kalp ameliyatları da gerekmeksizin kapalı sistemlerle onarımları yapılabilmektedir.
Hocam burada bir sorumuz var. Dalma nöbeti diye bir şey var mıdır?
Tabii var.
Yani bunun ya da epilepsiyle bir iniltisi var mıdır bu anlamda?
Epilepsinin bir alt grubudur bu. Şimdi kısa tanımlarla girmek lazım. Bir çocuk havale geçirdi. Herkes anlar. Yani kolu bacağı kasıldı, gözünün siyahı kayboldu, çenesi kilitlendi, ağzından köpük geldi, idrar ve gayta kaçırması oldu. Bir müddet sonra çocuk bayıldı, işte kendinden geçti, bir saat kadar uyudu, sonra ayıldı, hiçbir şey olmamış gibi evine gitti.
Evet.
Klasik grand mal tonik klinik epileptik nöbettir bu, bilinen bir şey. Bunun dışında çok miktarda nöbet çeşidi vardır. Sadece bir elin sıçrama tarzı hareketler yapması da bir nöbet şeklidir. Sadece ağız şapırdatma hareketi bir nöbet şeklidir. Hiçbir şey yokken bir anda sanki fişi çekilmiş oyuncak gibi, pelte gibi yere yayılması çocuğun bir nöbet şeklidir. Düşüp bayılma bir nöbet şeklidir yeri geldiğinde. Bunlar için de en zor tanı konanlarından biri belki işte bu absans nöbetleri, petmal nöbetler, dalma nöbetleri denen gruplardır. Çocuk yemek yiyor, karşıda da televizyon seyrediyor. Elindeki kaşık ağzına gidiyor, geliyor, geliyor. Bir anda durdu. Elinde kaşık havada duruyor. Çocuk da karşıya doğru bakıyor. İşte süre neyse 30 saniye mesela. 30 saniye sonunda bir rahatlıyor, silkiniyor çocuk. Kaşık ağzına gitmeye devam ediyor. Geri bile düşmüyor. Yani başlayan hareket aynen devam ediyor. Buna dalma nöbeti diyoruz. Çok rutin olmamakla birlikte kız çocuklarda biraz daha sık görülüyor. Böyle günde 200 kere 500 kere olanlar da var. Kojenikov sendromu diye bir şey var. Böyle günde yüzlerce kez nöbet geçiriyorlarmış. Ben hiç görmedim ama kitapta yazan bu. Buna dalma nöbeti deniyor. Direkt bir çeşit epilepsi aslında bu da. Tanı koyması zor. EEG bulguları çok karakteristik değil. Ancak takipte ve ailenin anlattığıyla anlıyorsunuz. Ama işte zaman zaman çocuklara soruyorlar okullarında. İşte teknoloji yararlı mıdır, zararlı mıdır? İşte faydaları nedir anlatınız, münazara olsun diye mesela. Bizde bir çocuğun epilepsisiyle ilgili EEG çekeceksiniz. EEG bile sınırlı kalıyor. Video EEG çekiyorsunuz. Yani beyne probları bağlıyorsunuz. Alet EEG'yi beyin trasesini takip ederken videoyla da kaydediyorsunuz. Çocuk bir anda kasılmaya başlıyor. El kol kasılmaya başlıyor. EEG de bozuyor. Muhteşem bir bilgi oluyor bu sizin için. Ha, bu bölgenin şöyle kasılması klinikte böyle karşıma çıkarmış diyorsunuz. Tek başına kitap gibi bir bilgi. Şimdi bu zor bir şey. Bunu nasıl yapacaksınız? Bir gün hastaneye yatırmanız lazım.
Evet.
Çocuk uyur uyumaz. Annesini de yanına mı yatıracaksınız? Çocuk uyumazsa ne yapacaksınız? Çocuk huzursuz oldu sürekli ağlıyor. Bunlar çok zor şeyler. Aileye diyoruz ki tamam kardeşim biriniz bu işi iş edinin. Çocuk gece yatsın uyusun. Anası babası biri cep telefonuyla hazır bekliyor. Desin başında. Sürekli kayıt alsın gerekiyorsa. Arkasından bunu getirin bize gösterin. Bundan iyi laboratuvar yöntemi yok. Bundan iyi muayene metodu da yok. Dört dörtlük nöbete şahit olmuş oluyorsunuz.
Hocam sebepleriyle alakalı bir bulgu var mı? Yani genetik olması.
Şimdi genel manada genel
tetiklemesi anlamında.
Tabii genel manada nöbetlerin birçok sebebi vardır ama genellikle sebebi bulunmaz. Ama basit örnekler verelim. Üçüncü kattan düştü. Kafa travması yaşadı. Allah nasip etti. Yaşadı. Ayağa kalktı. Ölmedi. Ama kafada hasar oluştu.
Evet.
Bu hasarlı odak bir epileptik nöbet tetikleyebiliyor. Geçirilmiş benenjit, ensefalit gibi bir enfeksiyon nöbeti tetikleyebiliyor. Kan elektrolitleri, kan şekeri, kalsiyumu, sodyumu, potasyumu çok düştü ya da çıktı. Bunlar nöbeti tetikleyebiliyor. Genetik özellikler var, tetikleyebiliyor. İşte böbrek yetmezliğinde bir hasta üresi çok yükselerek nöbette gelebiliyor karşısına. Çok nadir olur ama bir beyin tümörü bir nöbeti tetikleyebiliyor. Ama spesifik olarak dalma nöbetini tetikleyen hastalık bilmiyorum. Yani vardır muhtemelen özel gruplar ama nöbeti tetikleyen durumlar kabaca bunlardır.
Hocam kaza sonucu çıkan dişi soğuk suda koyun diye bir şey bilgi var. Yani bu bilgi doğru mudur? Konsa yani bu nasıl tedavi edilebilir mi? Tekrardan neden böyle bir şey söyleniyor?
Ben de sizin kadar biliyorum Tamer Hocam, öyle söyleyeyim ama bilgi doğru. Kırılan dişler bazen ve gerekmesi halinde diş hekimleri tarafından yerine yerleştiriliyor. Yani yarısı kırılan, yarısı yapıştırılan nasıl yapılır ben de bilmiyorum ama bu öneri bir diş hekim arkadaştan ben de duymuştum. Yani kırılan dişin kalan parçasını atmayın, bir şey yapmayın. En ideali sütün içine koyun, bize getirin diyorlar. Hı-hı. Ve onlar gerek görürse ve imkan varsa, teknik müsaitse yapıştırıyorlarmış diye duydum. Benim de çok fazla bilgim yok.
Evet hocam. Hocam inek sütü alerji yapar mı?
Hem de en çok yapanlardandır. Çok sık yaparlar. Hatta biz bu konuyu ne zaman hatırlamam ama epey zaman evvel programlarımızda konuşmuştuk.
Evet.
Şu an pediatride bizim en çok uğraştığımız ve en az sevimli bulduğumuz, hiç sevmediğimiz hastalıklardan biridir. Tanısı, tedavisi çok güç, yıllarca diyetle uğraştıran bir hastalıktır. Şimdi şöyle, inek sütü ve süt ürünlerindeki süt proteinleri bazen alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Bu genellikle bünyeseldir. Genetik özelliklere bağlıdır. Çocuğun, aslında tırnak içinde çocuğun kabahatidir. Bu inek sütünün kabahati değildir. Herkes süt içiyor. Hiç kimseye bir şey olmuyor. Seninki ne oluyor? Problem bu aslında. Birkaç tane risk faktörü vardır. Erken temas etmek deniyor. Yani bağırsak iç yüzeyindeki işte touch junction'ların falan oluşmadığı, hücrelerin birbirine çok yakın yapışmak yerine fenestreli böyle pencereli oldukları dönemde bağırsak içine daha hidrolize olmuş mamaların proteinlerin süzülmesi gerekirken daha büyük partiküller halinde sindirilmemiş gıdaların da alınmasına bağlı olarak bu tip reaksiyonlar tetiklenebiliyor.
Evet.
En çok alerji yapan maddeler çikolata, çilek, yumurta, süt, muz, fındık, fıstık, deniz ürünü gibi maddelerdir. Türkiye'de daha çok süt ürünleri görülüyor. Zaten Türk milleti olarak biz enzimlerimiz nedeniyle çok fazla süt sindiremeyiz. Ama Batılılarda mesela İngiltere'de daha çok kuru yemiş, kabuklu yemişler vesaireler etkendir burada. Süt ürünü tükettiği zaman çocukta ne olur? Bir, genel manada ciltte egzama tarzı şikayetler olabilir. İki, bağırsağa ait problemler olabilir ve bunlar 5-6 grupta incelenir. İşte besin proteiniyle indüklenmiş, uyarılmış enteropati, sadece bağırsak problemleri, kanama, proktokolit vesaire gibi 6-7 tane grubu var. Çocuk bu ürünleri tükettiği zaman sindirimi tam yapamadığı için gaz birikir, şiddetli karın ağrıları, gaz sancıları olur. Evet. Mukoza yüzeyi harabiyete uğrar, bazen atrofiye uğrar, sindirim enzimleri bozulur, ishallere, kusmalara, kabızlıklara kadar gidebilir bunun sonu. Bol sümüksü, yeşil, işte iltihabi hücreler içeren, bazen kanlı ve bazen çok kanlı olabilen dışkılamalarla kendini gösterir. Ama iki şey mühimdir. Bir, çocukta şiddetli karın ağrısıyla giden aşırı huzursuz. İki, dışkının değişikliğidir. Ama burada sıkıntılı konu, bu en çok kimde görülür? Süt çocuklarında görülür. 2-3-4-5 aylık çocuklarda. Bu aylık çocuklarda inek sütü alerjisine bağlı dışkı mikroskopisi bulgularıyla zaten normalde anne sütü nedeniyle oluşan bulgular aynıdır. Bunu ayırt etmekte zorlanırız. O yüzden baktık çocuğumuzun kakasında kan gibi bir şey gördük. O kakayı atmıyoruz. O kaka kıymetli. Bir saat içerisinde hastaneye yetiştirmemiz çok isabetli olur.
Evet.
Buradan yapılacak bir tahlilde acaba bu besin alerjisi mi, başka bir sebebe mi bağlı mı, gerçekten kan mı? Bu anlaşılır öncelikli olarak.
Hı hı.
İki hekim arkadaşımız çocuğu görür. Belki basit bir makat çatlağıdır. Oradan bulaşan kanı görüyorsunuzdur. Bunu ayırt eder. Şimdi bir, kan mı değil mi? İki, kansa acaba içeriden mi dışarıdan mı, bunu ayırdınız. Ha, enfeksiyona ait bir parametre yoksa, yani enfeksiyonu da düşünmüyorsanız, amplitiz enteri tarzı bir şey, bunun besin alerjisi olduğunu düşünmek mantıklıdır. Ancak yapılan testlerin geçerliliği, doğruluğu, güvenilirliği çok yüksek değildir. Düşük yaş grubunda da çok fazla kullanımları uygun değildir. Böyle olunca altın standart, gold standart eliminasyon, provokasyon diyetleridir. Aileye dersiniz ki sizin çocuğunuzun çok muhtemelen besin alerjisi var.
Evet.
Bu besin de muhtemelen Türkiye şartlarında inek sütü ve ürünleridir. Siz şimdi 10 gün boyunca annesi çocuğu sürekli emzirmeye devam edin ama kendiniz süt ve süt ürünleri tüketmeyin. Bakalım ne olacak? Emin olun böyle yapıyoruz. Sonunda aile diyor ki o çok iyi olduk hocam, fıstık gibiyiz. Ne oldu? Bizim çocuk gece sabahlara kadar ağlardı. Anne süt içmeyi bıraktığı günden beri çocuk melek gibi uyuyor. Görüyoruz.
Evet.
Bizim çocuğun kakasında her gün bir iki tane bezinde, işte toplam 8 kere kaka yapar, bir iki tanesinde kan görürdük. Anne sütü bıraktığından beri hiç böyle bir şey görmüyoruz. Kakamız daha kıvamlı hale aldı gibi. Ama bunlar olurken emin olun çocuğun huyu da değişiyor gerçekten. Daha akıllı, uslu, rahat çocuklar ortaya çıkıyor. Bunları yapıyoruz. Arkasından provokasyon diyeti de eğer yapmayı düşünmüşsek 2-3 ay sonra diyoruz ki annesine, ye kardeşim yiyebildiğin kadar süt ürünleri, bakalım ne olacak. Çocuk bir an eski günlere geri dönüyor. Eliminasyon ettik, provokasyon yaptık, bitti, tanı kondu. Daha sonra en iyi ihtimal 1 yaşına kadar denemiyoruz bir daha. 2 yaşına kadar denemiyoruz bir daha. Ama bunlarda bir konsensüs, bir algoritma yok. Hekim hasta ilişkisiyle karar veriyoruz bu işlere. Yani aile çok bıkmış bu işten, bir an önce çözmemiz lazım. Biraz öne alabiliyoruz bu tip testleri. Ama hani bir test yapalım çıksın, neyse onu yemeyelim. Çok yüz güldürmüyor, onu bilmek lazım. O yüzden özellikle anne sütüyle yeterli kilo alınan dönemlerde ilk 5 ay kesinlikle sadece anne sütü. 5. 6. aylar arası işte ufak tefek alışma babından meyve, pekmez gibi şeyler belki. 6. aydan sonra ek gıdalara geçilmeli. Ve bu ek gıdalara geçiş sırasında da işte tek tek geçmeye özen gösterilmelidir. Çünkü bizim çocukta her şey yolundayken işte 7 ay 15 günlükken bir anda kakasına kan gördük. Niye? O gün çilek yemiş çocuk ilk defa. Eğer aynı gün 5 tane ek gıdayı aynı anda verirseniz kimin yaptığını bilemezsiniz. Ama bunu yedim, problem yaşadım. Onu yeme o zaman. Cevap bu kadar.
Evet. Hocam bir dinleyicimiz sormuş. Çocuğumun öksürüğü bir aydan uzun sürüyor. Bunda bir sıkıntı yaşar mıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Neler yaptırmalıyız?
Şimdi şöyle, öncelikle öksürük neden olur? Öksürük vücudun bir koruma refleksidir. Yani hava yollarına giren yabancı cisimlerin, polenlerin, tozun, toprağın, mikrobun ve başka yabancı maddelerin dışarı atılmasını sağlamak içindir. Bize iki önemli faydası vardır. Bunlardan birisi alarm özelliğidir. Yani öksürüyor çocuk, akciğerlerinin bir bakalım problem olmasın deriz bu manada. İki, bir koruma refleksidir. Yani öksürük bir hastalık değildir başlı başına. Ama bir adamın öksürüğü bir şekilde tedavi edilememişse, belli bir süreden fazla devam ediyorsa, ha, altta yatan başka bir hastalık var mı diye endişe edilmelidir. Çok basit bir farenjitte öksürük olur. Bir sinüzitte öksürük olur. Zatürrede öksürük olur. Akciğer tüm enfeksiyonlarda olur. Ama bunların başı sonu bellidir. Çekersiniz filmi, akciğer filmi bozuktur. Verirsiniz antibiyotiği, düzelir biter. Üst solunum yolu enfeksiyondur. Basit tedbirlerle, destek tedavilerle düzelir. Antibiyotik vesaire bir şey kullanmanıza da gerek yoktur. Ama çocuğun öksürüğü var. Siz falanca tedavi verdiniz, düzelmedi. Sonra filanca tedavi verdiniz, o da düzelmedi. Nereye gidiyoruz diye bir bakmak lazım. Bunların altından enteresan olarak görülen, nadir görülen ama önemli olan, bu grup içinde belki sık kabul edilen şeyler yabancı isimler ve doğuştan anomalilerdir. Çocuğumuz işte ilkokul birinci sınıfa gidiyor, ders çalışıyordu, sıkılmış, kalemin kapağını ağzında ısırırken kapağı kaçırmış. Sonra da annem babam kızar diye söylememiş. Bu kapak akciğere gitmiş. Biraz öksürük, tıksırık nöbetleri, daha sonra yani bir, belki bir saat, iki saat gürültülü bir dönemden sonra bu yabancısın bulduğu mukozaya gömülerek reaksiyon vermez hale gelebiliyor. Birkaç ay sonra bir enfeksiyon tetiklemesi veya burada kendisinin enfeksiyonuna neden olmasıyla öksürük nöbetleri başlıyor. Hiçbir tedaviye cevap vermiyor. Çünkü orada bir problem var.
Evet.
Ben bu şekilde akciğerlerine kestane kaçan, akciğerine fındık kaçan hastalar biliyorum. Geçmeyen öksürük nöbetleriyle geliyor hasta. Film çekiyorsunuz. Filmde bir akciğerin bir tarafı hiç havalanmıyor. Veya hava girmiş, hapsedilmiş, çıkamıyor. Olduğu gibi parlak duruyor gibi durumlar oluyor. Onun dışında çocuk doğdu doğalı, artık azalmalarla birlikte sürekli öksürüğü olan çocuklar oluyor. Bunlarda bakıyorsunuz doğuştan bir anomali var. Yani normalde o hava yolları bir üzüm salkımı gibi dallanması gerekirken orada bir perde varmış. Orada bir çıkıklık varmış. Evet. Orada bir darlık, tıkanıklık varmış gibi durumlarda öksürük atakları tetiklenebiliyor. Böyle durumlarda düz bir grafi sonuç vermezse ultrasonografi ya da tomografi yapılabilir. En sonunda bronkoskopiye kadar, yani aleti sokup akciğerlerinin hortumuna incelenmesine kadar gidilebilir. Ama bunlar çok nadir görülen bir şeydir. Aslında burada sorulmayı istenen şeyi ben şöyle anladım. Alerjiye bağlı öksürükler, sık tekrarlayan enfeksiyonlara bağlı öksürükler belki sorulmak isteniyor idi. Ama böyle bir ayrıntı var. Önce bunu söylemiş olalım. Geri kalan kısmında çocuğumuzun işte ev tozuna karşı alerjisi var. Dışarıya çıktığında çok mutlu, hiçbir problem yok. Eve geliyor, akşam yattığı andan itibaren öksürükten katılıyor çocuk. Ya da dışarıda çok iyi ama anaokulunda başladığı günden beri öksürüyor. Niye? Anaokulunda düzenli olarak bir yerdeki parkeler cilalanıyor. Ucuz parke cilası ile cilalanıyor. Bunun verdiği koku sizi rahatsız ediyor. Ya da işte spor yapmaya başlayınca egzersizle tetiklenen öksürük nöbetleri var gibi şeyler söz konusu ise, verilen basit tedaviler, balgam sökücü, alerji ilacı, nefes açıcı, antiastmatik ilaçlar, buharlar, spreyler, gece tabletleri, kortizonlu ilaçlar vesaireler hiçbir fayda etmiyor çocuğa doğal olarak. Altta yatan sebebi bulup tedavi etmeniz gerekiyor. Nedir? İşte yün yorgan, yün battaniye kalkar, yerine elyaf olan gelir. Sıkı dokunmuş kalın nevresimler gelir. Bunlar her hafta sonu düzenli olarak yüksek ısıda kaynatılarak işte ev tozu, akarmayt vesaireden temizlenirse bu problem çözülür. Ha, bunu yapamıyorsanız eğer, işte o zaman niye aylardır öksürüğüm geçmiyor diye sormak durumunda kalıyorsunuz. Bu bir. İkincisi, bizi çok yanıltan ve sürekli hatalı şekilde alerji tanısı koyduran bir durumda sık tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. İşte Rabbimiz çokça nasip etmiş. 6 çocuk olan bir ev düşünün. En küçük işte 4 yaşında. Diğerleri 7, 9, 11, 13, 15 yaş. Yani hepsi okul çocuğu. Hepsi ayrı ayrı okuldan mikrop getiriyorlar. Hepsinin bir farenjit olma potansiyeli var. Bir hasta oluyor, sıkıntı var. Biraz tam düzelecekken öbürüne bulaştırıyor. İkinci, üçüncüye, üçüncü birinciye, birinci dördüncüye, dördüncü beşinciye, böyle ev içi pimpon topu gibi birbirine bulaştırıyor çocuklar. Tam birini güç bela tedavi etmişsiniz işte, doğru düzgün ilaç vermeden. Evet. Düzele yazmışken 6 numaralı çocuktan bir daha mikrop kapıyor. Ne oldu hocam, şimdi tablo ne? Bu çocuk Eylül'de bir öksürmeye başladı. Haziran oldu, hala bitmedi. 3 gün iyiyse 5 gün kötüyüz. Direkt alerjikmiş gibi duruyor. Halbuki evi sorguluyorsanız 5 tane çocuk var.
O zaman birisi hasta olduğunda hepsini aynı tedavi uygulayalım, nasıl olsa olacak
diye. Ama hastalığın saatleri farklı. Yani biri o sırada hastalığın tam tedavi gerektiren zamanda ama öbürü daha 5 gün sonra hasta olacak belki. Evet. Hiç bir faydası olmuyor tabii. Ağrımayan başa ağrı kesici. Bir manası olmaz. Böyle olduğu için bizi yanıltan bir durumdur. Gereksiz yere uzun aylar, yıllar boyunca alerji ilaçları kullanmak, gereksiz yere alerji testleri yaptırmak ve bizim alerjimiz varmış, vah bizim kara bahtımız, kemtalimiz diye üzülmek var işin içinde. Yani bu konuda dikkatli olunmalıdır. Onun dışında hiç geçmeyen öksürük dediğimiz zaman çocukluk çağında bir de kronik hastalıklarımız var. İşte primer siler diskinizi denilen kistik fibroz özelinde işte bir takım gruplarımız var. Siyer diskinezilerimiz var, tüberküloz gibi enfeksiyon hastalıklarımız var. Ama bunlar hani radyo programında size tiyosunu verebileceğimiz şikayetler değil maalesef, ciddi hastalıklar. Böyle olduğu için uzun süren geçmeyen öksürüklerimiz var. Bir, alerjiden olabilir. İki, sık tekrarlayan enfeksiyonlardan olabilir. Üç, yabancı isim aspirasyonları olabilir. Dört, doğuştan işte yapısal anomaliler olabilir. Tüberküloz gibi kemirgen enfeksiyonlar olabilir. Ve bir de metabolik hastalıklar olabilir. Ama bunları bir hekim arkadaşın tetkik etmesi gerekir.
Hocam bu anlamda öksürüğe ilaveten bir soru sormak gerekirse, kulak kiri de öksürüğe neden olur mu?
Yok, hiç ilgisi yoktur, olmaz. Kulak iltihapları bazen kulak zarındaki glossofaringus sinirinin uyarısına bağlı olarak öksürükler yapabilir, öğürme vesaire yapabilir ama kulak kirinin olayla hiç ilgisi yoktur. Yani burun kiri sümüğü yapar mı deseniz bir derece ama kulak kirinin bir ilgisi yok.
Evet. Hocam başka bir sorumuza da geçelim. Çocukların televizyona yakın seyretmesi gözle alakalı bir probleminden kaynaklanıyor olabilir mi?
Şimdi bir kere öncelikle bu soruya böyle cevap verirsek bir yanlış algıya neden olur. Çocuklar televizyon seyretmesin mümkünse.
Kesin olarak. Biraz büyük çocuklar anlamında söylüyoruz.
Onlar da seyretmesin mümkünse.
Peki.
Amerikan Pediatri Akademisi ve bir Fransız Akademisi var, tam adını hatırlamıyorum. Bunların özellikle böyle sosyal konularla ilgili önerileri ve çalışmaları olur. Onlar diyor ki 2 yaşa kadar televizyon sıfır. Hiç seyredilmesin. Daha sonra işte aylara, yıllara göre işte günde 3 defa, işte haftada 3 gün, yarımşer saat, birer saat, ikişer saat gibi diyor ama ne kadar az seyrederseniz o kadar mutlu olursunuz. Ne kadar az seyrederseniz ömrünüz o kadar uzun olur bir kere. Televizyon sağlığa zararlıdır her şeyiyle. Ama buradaki soru hani televizyonun bir zararından ziyade aslında burada televizyon faydalı. Niye? Var olan bir problemin erken tanı konmasını sağlayacak. Çocuklar televizyonu yakından izliyorsa eğer gözleri iyi görmüyor mu diye çok fazla düşünmeyiz. Çocuklarda uzağı görememeden ziyade küçüklerde özellikle hipermetropi daha yakın, daha çok gözükür. Yani yakını görememe yaşlılar gibi olur. Yanlış hatırlamıyorsam 5-6 yaş civarı 0 numaraya ancak ulaşır gözleri zaten.
Evet.
Ama bir çocuk televizyonu yakından izleme eğiliminde ise görmüyor mu diye değil de önce duymuyor mu diye düşünmek lazım. İşitme problemleri çok daha sık görülür çocuk yaş grubunda. Ama dedim görme ve işitme açısından değerlendirilmelidir. Fakat daha çok işitme ön planda düşünülmelidir. Ama ana cevap şudur, çocuk televizyon seyretmesin.
Hocam çocuğumuzun W şeklinde oturuyorsa dikkat etmek gereken bir konu mudur bu? Bir şeyin
evet,
belirtisi
öyledir.
Midir?
Bir şeyin belirtisi, bir şeyin sebebidir aslında. Çocuklar niyeyse çok seviyor aslında. Bir yetişkin için son derece anlamsız bir oturma şekli.
Evet.
Ördek gibi iki bacağı, iki ayağı iki tarafa açıp oturmak. Yani bizim bağdaş kurmayı tersten kurguladığınızı düşünün. Bir hastalık alameti değildir. Ancak ortopedi hekimleri diyor ki böyle oturursa çocuklar bir müddet sonra düz taban ya da düşük taban olabilirler. İşte ayağın iç medyal arkını destekleyen kaslardaki zafiyete bağlı olarak kötü görünür. Kötü görüntü, işte ayakkabıların kısa vakitte deforme olması, uzun yürüyüşlerde çocuklarda ayak ağrılarına neden olan bir tablodur bu. Böyle W oturmak kesinlikle mahsurludur. Çocuklar için tercih eden oturma şekli bağdaş kurarak oturmadır.
Hocam çocuğumuzun kucağa alınmak istememesi bir hastalığın belirtisi midir?
Ya öyle şöyle soralım. Söyleyeyim. Aslında hani kucağa
yani
alınmak
bu istememek. Tam hastalık gibi olabilir mi? Tam onu da bilemiyorum ama böyle bir soru var.
Hani öncelikli olarak çocuk sağlığı hastalıklarını ilgilendiren bir durum değildir esasında
evet.
Bu. Hani size şöyle binde birlik bir mizansen yapayım. Çocuk bir travmaya maruz kalmış, kolu kırılmış, kolunu hareket ettirmek istemiyor. Siz aldığınızda canı yanıyor. Evet istemez ama bu kaç kere başa gelecek bir şey? Milyonda bir. Ama burada bence soru şu. Çocuk bakım veren diyor psikiyatrist bunu. Anne babaanne, anne babaanne bakıcı kimse işte o. Bakım veren kişiyle temas kurmak istememesine işaret var bence burada. Yani
evet.
Çocuk seven birine, sevdiği birine, alıştığı birine, yanında duran birinin kucağına niye gitmesin ki? Gider illaki. Gitmiyorsa iletişim problemleri var anlamına gelebilir. Konu direkt bizim konumuz değil. Çocuk psikiyatristlerine danışmak lazım bunu ama eğer gerçekten kayda değer boyuttaysa bu şikayet, hani böyle bir otizm, atipik otizm işte tam kategorizasyonu ben de bilmiyorum. Bu grupta 3-4 tane de hastalık var. Bunlardan biri olabilir. Bir otizm alameti olabilir yani ama psikiyatriste danışmakta fayda var.
Hocam bilgileriniz çok değerli. Çok teşekkür ediyoruz. Burada bir sorumuzdan bir tanesi daha. Çocuklarda diş gıcırdatma neden olur?
Şimdi çocuklarda diş gıcırdatma en sık görülen iki gruba ayıracak olursak birinci grup daha çok psikolojik sebeplerle olur. Yani diş gıcırdatma ile gelen bir çocukta bizde ilk soru şudur. Çocuğunuzun kardeşi mi oldu? Yani ikinci bir çocuğunuz mu oldu? Kardeş kıskançlıklarıdır burada. en sık görülenim. Okulla ilgili problem yaşayan çocuklarda problem olur. İşte anne baba kavga gürültü vardır evde, böyle sıkıntılar olur. Çocuğa uzun yıllar bakmış olan anneanne, babaanne, teyze, dayı, hala evden ayrılmıştır. Bunlara ait sıkıntılar olabilir. Yani en sık görülenleri bunlar olmak üzere psikolojik problemlerden dolayı diş gıcırdatma olabilir. Bu bir. Ama böyle bir şey olduğunda aile zaten bilir. Evet, biz okulumuzu değiştirdik. Çocuk o okulu çok seviyordu. Arkadaşlarını özlüyor. Ondan sonra psikolojisi bozuldu der. Ama biz çocuk hekimi olarak bizi ilgilendiren kısımda bir de bağırsak parazitlerinin çocuklarda diş gıcırdatmasına neden olduğu bilinir. Hani mekanizması falan bilinmiyor bildiğim kadarıyla. Ama özellikle bir çocukta gece ağızdan su akması, işte burunda kaşıntı, popoda kaşıntı, ağız kokusu, müpem karın ağrısı, bazen iştahsızlık, bazen çok yemeye rağmen kilo almama gibi şikayetler varsa bağırsaklarda kurtusu olacağım, parazit var mı diye düşünülebilir. Bunların da çok fazla doğru tetkiki falan yapılamıyor. Taze diş gıda mikroskopik inceleme gerekiyor ve bunu 3-4-5 gün üst üste yapmanız lazım. Bunları yapmak yerine aslında bazen şikayetlere bakarak tedavi verdiğimizde oluyor.
Evet. Hocam çocuklarda ayak mantarı olur mu?
Ayak mantarı derken mantar enfeksiyonu
olur. Ya da mantar enfeksiyonu olur mu
çocuklarda? Hatta çok da sık olur. Şimdi mantar deyince bizde niyeyse sadece ayak mantarı, tırnak mantarı
anlaşılır. Evet, evet.
Hani buradan başlayalım. Ayak mantarı ben çok fazla görmedim. Niye? Çocuklar işte genellikle evde çorapsız, ayakkabısız dolaşırlar. Günün çoğunda ayakları hava almaktadırlar. Islak kalmamaktadır. Anneler doğru düzgün bakmaktadırlar. Bu manada ayak mantarı çok fazla görmüyoruz ama tırnak mantarı dönem dönem bize de gelir. Tedavide çok sevimli değildir. Böyle 6-7 hafta süren ilaç tedavileri. İlaç derken tırnağa uygulanan solüsyonlar söz konusudur. Ama mantar deyip geçmemek lazım. Daha sık görülen ve daha nadir görülen iki hastalığı daha vardır bunun. Bir, ağızdaki pamukçuk diye bilinen enfeksiyonlar. Moniliyaz bir parmak enfeksiyonudur. Mantar enfeksiyonudur affedersiniz. Bir de bazı bebek bezi pişiklerinin de mantarlarla ilişkili olduğu bilinir. Bu bir. İkincisi, bazı hayat tehdit edici hastalıklar vardır. İşte çok fazla antibiyotik kullanmış, genel durumu kötü, erken doğmuş, uzun süre yoğun bakımda kalmış, ciddi büyük ameliyat geçirmiş çocuklarda da mantar enfeksiyonları olabilir. Bu mantarlar kana karışarak ölümcül hastalıklara neden olabilir.
Evet.
Bunlara bağlı beyin iltihapları, ciddi akciğer problemleri görülebilir. Ama yani klinikte ne kadar görüyorsunuz deseniz normal poliklinik şartlarında görülmez tabii böyle bir şey. Hani buradan çıkınca mantar diye anlaşılan yine ayak, parmak ve tırnak mantarıdır. Vardır ve tedavisi de kolaydır.
Evet hocam. Hocam çocuklarda yüksek tansiyon görülür mü?
Tabii bir günlük yani, bebek dahil her çocukta tansiyon görülebilir.
Bunun nedenleri genetik veyahut da bir hastalığa bağlı olabilir mi? Yüksek tansiyon şeyi.
Şimdi şöyle, tansiyon kanın pompaladığı damarın volümüyle karşısındaki damarın buna gösterdiği direnç arasındaki ilişkidir. Eğer burada bir yükseklik söz konusu ise tansiyon söz konusu, gerginlik söz konusudur. Tansiyon vardır, normaldir. Hipertansiyon bunun yüksekliğini ifade eder. Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da yüksek tansiyon görülebilir. Bir farkla yetişkinlerde görülen tansiyonun çoğu primer, esansiyel hipertansiyon, halk arasındaki adıyla asabi tansiyondur, sinirdendir diye bilinir. Çocuklarda ise böyle değil. Genelde alt yatan bir hastalık bulunur. Genelde derken yetişkine göre daha sık olmakla birlikte. Mesela böbreğe giden ana damarlardan birinde tıkanıklık olması, mesela böbrek üstü bezinde hormon salgılayan bir tümör olması gibi sebeplerden dolayı tansiyon yükseklikleri görülebilir. Çocuklarda öncelikli olarak yüksek şiddetli baş ağrısı, burun kanaması gibi şikayetlerle kendini gösterir ama işi bu aşamaya getirmeden önce tanı koymak, çocukların hayatını tehdit edecek şeylerle muhatap olmasına engel olmak açısından zaten biz de 2-3 yaşından sonra en azından yılda bir kere çocuklar için özel hazırlanmış manşona sahip tansiyon aletiyle tansiyon ölçümünü rutin olarak öneriyoruz. Bunun dışında obez, şişman çocuklarda, ailede kalp, koroner vasküler hastalığı vesaire olan çocuklarda, şeker hastalığı olan çocuklarda, böbrek yetmezliği olan hastalarda mutlaka tansiyon ölçümlerini daha sık sık yapmayı öneriyoruz. Tansiyonu ölçtük direkt öyle hani yetişkindeki gibi 12-8 normal, 14-9 anormal değil bizde. Çocuğun yaşı, çocuğun cinsiyeti, çocuğun boyuyla birlikte değerlendiriyoruz bunları. Pörsantil tablolarında işte %85'in üzerinde, %90'ın, %95'in üzerindeyse şu şu şu derecelerde tansiyonunuz var diyoruz. Dediğim gibi bize en çok baş ağrısı ya da burun kanamasını araştırırken başımıza gelir bu durum. Bir tek tansiyon ölçümü aslında yeterlidir ama birkaç gün takibi alıyoruz. Sabah akşam aç tok, gece gündüz sık sık tansiyonları ölçüyoruz. Gerekirse holterle 24 saatlik tansiyon takiplerini alıyoruz. Daha sonra tansiyonun yüksek olduğuna kanaat getirmişsek bir, buna neden olan altta yatan bir hastalık var mıdır? Bir tiroid bezi hastalığı olabilir mi? Bir kalp problemi olabilir mi? Böbrekle ilgili bir sıkıntı olabilir mi? Bunlara bakıyoruz. İşin doğrusu bunlar hoşumuza da gidiyor. Böyle bir hastalık varsa altta yatan hastanın tedavisi tansiyondan direkt kurtulmuş oluyorsunuz. Ama baktığınız ki altta yatan bir sebep bulunamadı. İşte yetişkindeki gibi asabi hipertansiyona karar verildi. Esansiyel primer hipertansiyona karar verildi. O zaman bunu tedavi etmek esas bizim için. Tedavi ederken de öncelikli olarak yaşam şeklini değiştirmeyi tavsiye ediyoruz. Yani sedanter, sürekli oturan, koşmayan, hareket etmeyen çocuktan sürekli hareket halindeki çocuğa geçiş istiyoruz. %10'luk bir tartı kaybı bile, yani %10'luk bir zayıflama bile tansiyonu bayağı ciddi oranda rahatlatmakta. Beslenme düzenlemesine dikkat ediyoruz. Katı yağ, kırmızı etten ziyade taze sebze meyve tüketimi, bol sulu gıda tüketimi, tuzsuz gıda tüketimine önem veriyoruz. Eğer bunlarla başa çıkamamış isek o zaman tansiyon ilacı kullanabiliyoruz çocuklarda da.
Evet. Çocuklarda kolesterol yüksekliği olur mu? Kolesterol olur mu?
Çocuklarda da tabii kolesterol olur, hem de kolesterol hastalıkları belki ikiye ayırmalıyız bunları. Öncelikli olarak bir ailevi hiperkolesterolemi dediğimiz doğuştan gelen durumlar var. Bunlar bir kere tamamen çocukluk çağı hastalığıdır. Tam sebebi bilinmemekle birlikte bir takım metabolik problemlere bağlı olarak çocuklarda bu kolesterol bakarken iyi kolesterol, kötü kolesterol diye bir tabir vardır. Evet. LDL, LDL, evet. VLDL, trigliserit, şilomikron gibi bunlar ölçülerek falanca hiperkolesterolün varmış denebilir. Nadir görülen hastalıklardır. Onun dışında direkt ailevi yatkınlık nedeniyle kolesterol yüksekliği olan çocuklarda vardır. Bir sebep de böyle 2 yaş civarı vefat etmiş. Çocukları otopsi yapmışlar. İncelemeye almışlar çocukları. Bakmışlar ki bazı çocukların ana damarlarında, şah damarlarında, aortalarında vesairelerinde böyle fatty streak deniyor. Yağlı çizgilenmeler oluşmaya başlamış. Yani kolesterole bağlı damarlarda lipid birikimi ve daha sonra buna bağlı damar sertliği oluşumu aslında 2-3 yaşında başlayan bir durum. İşte bazen 20 yaşında kalp hastalığı var, bilinemedi. Top oynarken düştü, öldü denilen grup.
Evet.
Bazen 40'lı yaşlarda kalp krizi geçiren erken yetişkin orta yaş grubu insanlardan bahsedilirken aslında bunların geçmişinin sorgulanmış olması gerekmekte. Şu an bizim rutin uygulamamız 4-6 yaş arası bütün çocuklara bir kez total kolesterol bakmak. Mümkünse 8-12 saatlik açlıktan sonra bakmak, ama değilse tokluk bakıp ona göre de yorum yaptığımız oluyor. Eğer bir problem yoksa 5 yılda bir bakarak takibe devam ediyoruz. Ama 170'in üzerindeyse ikinci kez ölçüyoruz bir ay kadar sonra. Bu ikisinin ortalaması 170'in üstündeyse daha kapsamlı olarak lipid profili istiyoruz. Aile öyküsünü sorguluyoruz. Ailede böyle kolesterolü yüksek şahıslar var mı? 50-55 yaşından önce kalp krizi geçiren ebeveyn var mı? İşte teyze, dayı, hala var mı diye bunlara bakıyoruz. Ama çocuklarda da aynı yetişkinler gibi kolesterolü yüksekliği tespit edilmişse öncelikli olarak yaşam şeklinin düzenlenmesi, doğru beslenme, aşırı hareketsizlikten sakınıp hareketli yaşama doğru geçme. Ama gene de sonuç alamamışsak belli ilaç gruplarını çocuklarda da kullanıyoruz.
Yani çocuklarda kolesterol hastası olabiliyor yani
yetişkinden
sonuçta.
Yetişkinden hiçbir farkı olmaksızın aynı şekilde. Ha, yetişkinler daha çok kendi kabahatlerinde delili olur. İşte uygunsuz şeylerin yenilip içilmesi, belki belki burada konuşmamız bile uygun değil. Alkol tüketimi, sigara vesaire ile alakalı, ama çocuklarda bunlar olmuyor Allah'tan.
Evet. Hocam, küçük çocukların 1 yaş altı ya da 2 yaş altı çocukların özellikle genel anestezi almasında bir genel bilgi soru olarak sormak istiyorum. Genel anestezi alma noktasında bir sıkıntısı var mıdır ya da
şimdi şöyle diyeyim. Genel anestezi niye vereceksiniz? Büyük oranda bir operasyon planlanmaktadır. Bir ameliyat planlanmaktadır. Ya da nadiren bir tetkik istemek amacıyla da yapılabilir. Şimdi buna hekim karar verecek. Yani böyle bir işlemin yapılmasına. Kimse de gereksiz yere, yani tıbbi müdahalede zaten bulunmaz da, ama kimse kimseye gereksiz yere ameliyat etmek istemez. Gereksiz yere operasyonu almak istemez. Anestezi vermek istemez. Bu yüzden anestezi gerekli midir, faydalı mıdır, zararlı mıdır demeden önce kime verirsiniz anesteziyi? Ciddi hastalığı olan, ameliyat olması muhtemel çocuğa verirsiniz. Burada da zaten hastalık varsa mecburen yapılacaktır ameliyat. O yüzden bu konuda çok endişeli olunmamalıdır. Ama anestezinin zararları var mı? Ya Allah'ın izniyle bu şeyde, yani bu memlekette, bu çağda genellikle anesteziye bağlı işte uyudu uyanmayı verdi, hasar oluşuyor. Evet. Bunları görmüyoruz ama anesteziden sonra işte uyanmayan, gerçekten beyin özürlü olarak ameliyattan çıkan çocuk olur mu? Olur. Nadiren bunlar mümkündür, ama bu çocuklar yolda giderken başına taş düşen çocuklardan daha nadir görülürler. O yüzden bir çocuğa ameliyat gerekiyorsa ameliyat yapılır. Yapılırsa, yapılacaksa eğer doğal olarak anestezi verilecektir. Bunun pazarlığını yapmamalıyız. Ameliyat kararı sorgulanabilir, ama ameliyat kararı verildikten sonra artık hekim uygun gördüğü tarzda bu işlemi gerçekleştirecektir.
Orada artı parantez daha bir şey sorsak hocam. Yani özellikle diş tedavilerinde 5 yaş altı çocuklarda genel anestezi uygulanması doğru mudur? Ya da uygulanmadan tedavi yapılabilir mi? Yapılırsa çocuk açısından psikolojik bir sorunlarla karşılaşabilir mi?
Şimdi bir kere mümkün değil. Uygulamadan yapamazsınız zaten. Gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Gene aynı az önceki sorudaki gibi. Dişe müdahale gerekiyor mu? Bir, iki, bu yapılacak müdahale basit bir müdahale mi, ciddi bir müdahale mi? Bir de çocuktan çocuğa fark ediyor. Yani gidip hiç gıkını çıkarmadan basit bir lokal anesteziyle dişine dolgu yaptıran çocuklar var. Kanal yapılamaz muhtemelen de. Ama oturup doktor koltuğuna oturup muayene olmamak için kendini yerden yaratan, adeta epileptik nöbet geçiren çocuklar da var.
Evet.
çocuktan çocuğa bu farklı düşünülmeli. Ama özellikle böyle komplike işler varsa, 3-4 tane kanal, 5 tane dolgu, işte şu düzeltme vesaire yapılacaksa, anestezi bu işlemin yapılması iyi olur demiyorum. Mecbursunuz zaten bunu böyle yapmaya. Ha yaptırmasak ne olur? Dişler çürür. Enfeksiyona zemin hazırlar. Oradaki dişleri çok kötü ve çirkin çıkartır. Çıkmayabilir. Yatkınlığı olan bireylerde enfektif endokard dediğimiz kalp enfeksiyonlarına, ölümcül hadiselerin neden olabilir. Burası sepsis için bir mikrop yükü oluşturabilir. Sepsise sebep olabilir. Sağ sol enfektif trombüsler atabilir. Ciddi sağlığı tehdit eden problemler ortaya çıkar. Bir, dişimize iyi bakalım. Evet. İki, bir şey yapılacaksa da erken dönemde basit bir dolguyla halledilecekken diş hekimine müracaat edelim. Ama gittiğiniz 3 tane kanal, 5 tane dolgu yapılacaksa hekim arkadaş doğal olarak anestezi eşliğinde bunu yapacaktır. Buna bir şey diyemezsiniz.
Tabii yani bu konuda da o zaman ebeveynlerin de ısrar etmemesini
tabii, kesinlikle
söylemek gerekiyor.
Aynen öyle, çünkü aksi takdirde zaten çocuk müsaade etmez bunu. Biz de mesela sünnet yapılırken lokalle mi yapalım, genelle mi yapalım? Ya burada çocuğa sormanıza gerek yok. Aile sımsıkı tutarım ben bunun kolunu bacağını derse lokalle yaptırabilir mesela. Ama çocuk zaten huyu birazcık bozuk, genel anesteziyle ancak yapılabilecek bir çocuğa zorla lokalle yaptırırsa da bunun size bir bedeli olur. Çocuğun psikolojisi etkilenir. Evet. Sünnetin de kalitesi çok iyi olmaz zaten. Sıkıntı yaşarsınız. Ama dişte böyle bir risk yok, çünkü çocuk zaten müsaade etmez. Müsaade etmez. O yüzden hani bir denersiniz şansınızı. Çok akıllı uslu, bunu tolere edebilecek bir çocuksa işte 10-12 yaşlarında, tamam, masada, koltukta, işte lokalle yapın, neyle yapıyorsunuz. Evet. Ama 2 yaşında, 3 yaşında daha boğazına çubukla baktırmayan bir çocuğun, aç ağzını yavrum, işte şimdi sana dolgu yapacağız, bunu beklememelisiniz.
Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Programımızın da sonuna geldik. Verdiğiniz bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programında tekrardan buluşmak dileğiyle.
İnşallah.